Ayrım 7. Gora. Rabindranath Tagore. Sayfa 71. Haran o gün Gora'ya haddini bildirmiş ve Sucharita'nın önünde zafer bayrağını dalgalandırmış olmayı çok isterdi. Başlarda Sucharita da bunu istiyordu ama işler böyle gitmemiş, tam tersi olmuştu. Toplum ve dinle ilgili konularda Sucharita, Gora'yla aynı fikirde değildi. Ama kendi insanlarına karşı sevgi beslemek ona da çok doğal geliyordu. Daha önce ülkesinin içinde bulunduğu durum hakkında hiç düşünmemiş olmasına rağmen kendi insanlarının hakarete uğramasına Gora'nın karşı çıkışını duyunca Sucharita da içinde aynı hislerin uyandığını görmüştü. Önceden hiç kimsenin ana vatanı hakkında böylesi güçlü ve sarsılmaz bir inançla konuştuğunu duymamıştı. Bu yüzden Binoy ve Gora gider gitmez, Haran arkalarından görgüsüz hödükler dediğinde Sucharita onların tarafına geçmişti. Gora'ya karşı çıkma isteğini tamamen kaybetmemişti. Şu anda bile o saldırgan köylü davranışının üzerindeki etkileri devam ediyordu. Sucharita bir şekilde Gora'nın içinde yaşadıklarını anlıyordu. Gora'nın her şeye karşı çıkan bu sofuluğu aslında bir çeşit meydan okumaydı. Sofuluğu aslında bir içtenlik taşımıyor, inancı kendisini doyurmuyordu. Gora yalnızca başkalarına acı verecek bir öfke ve kibirle hareket ediyordu. O akşam yemek yerken ya da Lila'ya öyküler anlatırken ta derinlerde bir acı sürekli canını yakıyordu. Sucharita içindeki bu dikeni çıkartıp atmak istiyor ama nerede olduğunu bilmiyordu. Verandada tek başına oturmuş, içini kanatan bu dikenin yerini bulmaya çalışıyordu. Akşamın serinliğinde kalbindeki ateşi söndürmeye çalışıyordu ama nafile. Sırtında taşıdığı, ne olduğunu bilmediği yük, ağlama isteği yaratıyordu içinde ama bir türlü ağlayamıyordu. Tanımadığı bir adam, alnında meydan okurcasına taşıdığı kastının işaretiyle çıka geldi ya da bu adamı tartışmada alaşağı etmek ve gururunu ayaklar altına almak mümkün değil diye Sucharita'nın üzüleceğini düşünmek saçmalık olurdu. Sucharita, aklına gelen bu açıklamayı imkansız bularak reddediyordu. Sonunda gerçek neden aklına gelince Sucharita utançtan kızardı. 2-3 saat boyunca bu genç adamla yüz yüze oturmuş, hatta arada sırada tartışmaya katılmış ama yine de Gora, Sucharita'ya ne dikkat etmişti ne de veda ederken onun orada olduğunun farkında olduğunu gösteren bir hareket yapmıştı. Şimdi onu derinden yaralayan şeyin bu ilgisizlik olduğunu açıkça anlamıştı. Bayanların yanında bulunmaya alışkın olmayanlara özgü o beceriksizliği Binoy da göstermişti. Ama Binoy'unki yalnızca alçak gönüllülüğü ve çekingenliğinden ileri geliyordu. Bu Gora'da hiç olmayan bir şeydi. Gora'nın bu ilgisizliğine katlanmak ya da küçük görüp aklından atmak Sucharita için neden bu kadar zordu? Görmezden gelinmesine rağmen tartışmanın ortasına atılmaktan kendisini alıkoyamadığını hatırladıkça utancından yerin dibine geçiyordu. Yalnızca bir kez, o da Sucharita, Haran'ın kanıtlarının adaletsizliğini ortaya koyduğunda Gora onun yüzüne bakmıştı. Bakışlarında hiçbir utangaçlık yoktu ama aklından neler geçtiğini gözlerinden anlamak imkansızdı. Acaba Gora erkekler arasındaki bir tartışmaya davet edilmeden katıldığı için Sucharita'yı gösteriş meraklısı, şımarık biri olarak mı görmüştü? Zaten onun ne düşündüğünün ne önemi vardı, yine de Sucharita üzülmeden edemiyordu. Olanların hepsini unutmak, aklından silip atmak için çabaladı ama bir türlü unutamadı. Bir anda içi Gora'ya karşı büyük bir öfkeyle doldu. Bu kibirli, batıl inançlı genci hor görmek için kendini zorladı. Ama sesi gök gürlemesini andıran bu adamın kararlı bakışlarını hatırladıkça kendini çok çaresiz ve aciz hissediyordu. Bu çelişik duygularla paramparça olan Sucharita gece oluncaya kadar tek başına oturdu. Işıklar sönmüş, herkes odasına çekilmişti. Ön kapının kapatıldığını duydu. Demek ki hizmetçiler de işlerini bitirmiş, yatmaya hazırlanıyorlardı. O sırada Lolita üzerinde geceliğiyle çıka geldi. Hiçbir şey söylemeden gidip parmaklıklara yaslandı. Suçarita Lolita'yı görünce gülümsedi. Kız kardeşini görür görmez kendisine darıldığını anlamıştı. Bu gece onun yanında yatacağına söz vermişti ama bu tümüyle aklından çıkmıştı. Ne var ki unuttuğunu kabullenmek Lolita'yı yatıştırmaya yetmeyecekti. Asıl suç unutmuş olmasıydı. Lolita insanlara sözlerini hatırlatacak bir kız değildi. Sanki hiç incinmemiş gibi yatakta kalmaya kararlıydı. Ama zaman geçtikçe hayal kırıklığı gitgide artmıştı. Sonunda dayanamamış, yataktan çıkıp hala uyumadığını göstermek için Suçarita'nın yanına gitmişti. Suçarita sandalyesinden kalktı. Yavaşça Lolita'nın yanına gidip ona sarıldı. "Lolita, canım, bana kızma lütfen," dedi Suçarita. Lolita kollarından kurtulup, "Kızmak mı? Sana neden kızayım ki? Sen oturmana devam et," diye homurdandı. "Hadi gel yatağa gidelim," diye yalvardı Suçarita, Lolita'nın elinden tutup. Ama Lolita ne yanıt verdi ne de yerinden kımıldadı. Yine de Suçarita'nın kendisini yatak odasına sürüklemesine izin verdi. Sonunda Lolita boğuk bir sesle, "Neden bu kadar geç vakte kadar kaldın?" dedi. "Saat 11 oldu. Şimdi çok uykun olduğu için çene çalamayacağız." "Özür dilerim canım," dedi Suçarita kardeşini kucaklayarak. Suçarita hatasını kabul edince Lolita'nın öfkesi bir anda uçup gitmiş, hemen yumuşamıştı. "Bu kadar zaman orada oturmuş kimi düşünüyordun?" dedi. "Yoksa Panu Babu'yu mu?" Suçarita darılmış gibi yaparak, "Aman Panu mu?" dedi. Aslında Lolita Haran'ı hiç sevmezdi. Kız kardeşlerinin yaptığı gibi Suçarita'ya takılmak bile gelmiyordu içinden. Haran'ın Suçarita ile evlenmek istemesi onu çileden çıkarıyordu. Bir süre ikisi de konuşmadı. Ardından Lolita, "Şu Binoy Babu ne hoş adam değil mi?" Didi dedi. Bunu Suçarita'nın aklından geçenleri öğrenmek için sorduğu çok açıktı. "Evet canım, Binoy Babu gerçekten çok iyi biri," dedi Suçarita. Ama Lolita'nın beklediği yanıt bu değildi. Suçarita'nın peşini bırakmadı. "Ne dersen de," dedi, "şu Gurmohan Babu katlanılmaz bir adam. Ne korkunç bir suratı var. Kendini beğenmişin teki. Sen ne düşünüyorsun hakkında?" "Benim için fazla sofu biri," dedi Suçarita. "Hayır, hayır, öyle değil," dedi Lolita. "Amcamız da çok sofudur ama bu farklı bir şey. Tam olarak açıklayamıyorum." "Evet, gerçekten de farklı," dedi Suçarita gülerek. Aklına bir anda üzerinde kastının işaretiyle Gora'nın beyaz alnı geldi. Öfkesi yeniden kabarmıştı. Gora sanki bu haliyle onlara şöyle haykırıyordu. "Ben sizden farklıyım." Suçarita'nın içindeki öfkenin dinebilmesi için Gora'nın bu gururunun ayaklar altına alındığını görmesi gerekiyordu. Yavaş yavaş Lolita ve Suçarita susup uykuya daldılar. Saat 2'yi vurduğunda Suçarita uyandı. Dışarıda bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Odanın köşesindeki lamba sönmüştü. Arada bir şimşeğin parıltısı cibinliklerinin arasından süzülüyordu. Gecenin sessizliği ve karanlığı içinde durmadan yağan yağmurun sesi kulaklarında yankılanıyordu. Suçarita yüreğini daraltan sıkıntıdan uyuyamamış, yatağında bir oraya bir buraya dönüyordu. İmrenerek derin bir uykuya dalmış olan Lolita'nın yüzüne baktı. Bir türlü uykuya dalamıyordu. Yataktan çıktı, balkonun kapısını açtı. Rüzgar her estiğinde yağmur damlaları Suçarita'yı ıslatıyordu. Akşamki olayları bir bir aklından geçiriyordu. Gora'nın heyecan ve batmakta olan güneşin ışınlarıyla ışıldayan yüzü gözünün önüne geldi. Gora'nın öne sürdüğü ama kendisinin sonradan unuttuğu bütün fikirleri şimdi onun sesinden tekrar duyuyordu. Gora'nın sesi kulaklarında çınlıyordu. "Sizin cahil dediğiniz insanlar benim cemiyetime ait olan insanlardır. Sizin batıl inanç dediğiniz benim inancımdır. Ülkenizi sevip insanlarınızın yanında durmadıkça ana vatanımızın hakkında tek bir kötü söz söylemenize izin vermeyeceğim." Haran bunun üzerine şöyle yanıt vermişti. "Böylesi bir davranışla memleketi nasıl kalkındırabilirsiniz ki?" Gora ise kükreyerek, "Kalkındırmak mı? Bunun acelesi yok," demişti. ülkemizin ilk önce sevgi ve saygıya ihtiyacı var. İnsanlarımız bir kez birleştikten sonra kalkınma kendiliğinden gelecektir. Sizin bu bölücü politikanız ülkeyi binbir parçaya bölecek. İnsanlarımızın yüzlerce batıl inanca sahip olduğunu söyleyip kendinizi onlardan üstün görüyor, onlara yaklaşmıyorsunuz. Benim tek dileğimse onlardan üstün bile olsam insanlarımın yanından ayrılmamaktır. Sonunda tek bir vücut olduğumuzda geleneklerimizin hangilerinin ortadan kaldırılıp kaldırılamayacağına ülkemiz ve ülkemizin tanrısı karar verecek. Ama ülkemizin birlik olmasına engel olan da bu gelenekler ve ibadetler diye karşı koymuştu Haran. Goran'ın buna cevabı ise şu olmuştu. Bütün insanlarımızın tek bir vücut olmasından önce bütün kötü geleneklerin ve ibadetlerin kökünün kazınması gerektiğine inanıyorsanız, bu okyanusu her geçmek istediğinizde ilk önce kepçeyle suyunu boşaltmanız gerek. Kalbinizdeki gururu ve hor görmeyi bir kenara atın. Herkese alçak gönüllülükle yaklaşıp onlarla bir olun. İşte o zaman sevginiz bütün kötülükleri yok edecektir. Her toplumun hatalı yanları ve zayıflıkları vardır. Ama insanlar sevgiyle birbirine bağlanıp bir oldukça toplumdaki bütün zehri dışarı atabilirler. Çürümenin nedenleri hep etrafımızda olacak ama biz hayatta oldukça bizi etkileyemezler. Yalnızca ölüler çürür. Şunu iyi bilin, ister sizden ister yabancı misyonerlerden olsun dışarıdan gelecek hiçbir reform girişimine boyun eğmeyeceğiz. Haran, ama neden diye sorunca Gora, bunun iyi bir nedeni var diye yanıt vermişti. İnsan kendi anne babası tarafından ıslah edilmeye katlanabilir. Ama bunu polis yapmaya kalkarsa, insan iyi olmaktan çok kendini aşağılanmış hisseder. İlk önce akrabalığımızı kabul edin, sonra bizi yola getirmeye kalkın. Yoksa iyi bir öğüt bile yalnızca zarara yol açar. Böylece Suçarita, Gora'nın sözlerini en ince ayrıntısına kadar tek tek hatırladı. Buna devam ettikçe de kalbindeki ağrı şiddetleniyordu. Sonunda yorgun düştü, yatağına gitti. Elleriyle gözlerini kapatıp bu düşünceleri aklından kovmak ve uyumak istiyordu. Ama yüzü ve kulakları yanıyor, beyni karşıt fikirlerle kaynıyordu. Binoy, Pareş Babu'nun evinden çıkmış, sokakta Gora'nın peşinden gidiyordu. Gora, dostum, biraz yavaşlasana. Bacakların benimkilerden uzun. Yavaşlamazsan sana yetişeceğim diye nefesim kesilecek. Bu akşam tek başıma yürümek istiyorum, dedi Gora ters ters. Düşünmem gereken şeyler var. Ardından aynı hızla yoluna devam etti. Binoy'un kalbi kırılmıştı. Bugün Gora'ya karşı çıkarak kurallarını bozmuştu. Gora olanlar yüzünden kendisine sitem etse ferahlayacaktı. Bir fırtına çocukluklarından beri süren arkadaşlıkları üzerindeki kasvetli bulutları dağıtırdı. Böylece Binoy daha rahat nefes alabilirdi. Binoy kendisini bu şekilde bıraktığı için Gora'yı suçlamıyordu. Bunca yıllık arkadaşlıklarında ilk defa aralarında gerçek bir anlaşmazlık çıkmıştı. Binoy karanlık yağmur bulutlarının homurdanmaları eşliğinde kasvetli gecenin içinde yüreğini sıkıştıran bir sıkıntıyla yürüyordu. Sanki yaşamı birden her zamanki yolunda ayrılmış, başka bir yöne doğru gidiyordu. Karanlık gecede Gora bir tarafa, Binoy da başka bir tarafa gitmişti. Ertesi sabah uyandığında sıkıntısı azalmıştı. Akşam boşu boşuna kendine işkence yaptığını düşünüyordu. Şimdi Gora ile olan arkadaşlığı ve Pareş Babu ile olan yakınlığının birbirine zıt şeyler olduğunu düşünmüyordu. Hatta bu işi bu kadar büyütmüş olmasına ve gece boyunca içini kemiren çaresizliğe gülüp geçiyordu. Bu yüzden şalını omuzlarına atıp hızlı hızlı Gora'nın evine doğru yürümeye başladı. Gora alt katta oturmuş kitap okuyordu. Binoy'u daha sokaktayken görmüştü ama bugün gözlerini gazetesinden ayırmamıştı bile. Binoy tek kelime etmeden gazeteyi elinden çekip aldı. "Sanırım bir hata yapıyorsunuz," dedi Gora. "Ben Gurmohan'ım, batıl inançlı bir Hindu. Bana göre hata yapan sizsiniz," diye karşılık verdi Binoy. "Çünkü ben Binoy Busan, o batıl inançlı Gurmohan'ın arkadaşı." "Ama Gurmohan öylesine iflah olmaz bir adamdır ki, batıl inançları yüzünden kimseden özür dilemez. Binoy da öyledir. Ama kendi batıl inançlarını başkalarına zorla benimsetmeye çalışmaz." Bir anda İki arkadaş ateşli bir tartışmaya girmişlerdi. Seslerini duyan komşular, Binoy ve Gora'nın bir araya geldiklerini anlamışlardı. O gün Pareş Babu'nun evine gittiğini inkar etmene ne gerek vardı diye sordu Gora sonunda. Böyle bir şeye gerek duymadım zaten dedi Binoy gülerek. Çünkü o gün evlerine gitmedim. Evlerine ilk defa dün adım attım. İçeri nereden gireceğini iyi biliyordun ama dışarı çıkmanın kolay olacağından emin değilim dedi Gora alaylı alaylı. Olabilir, belki de öyle bir yaratılışım var. Sevip saydığım insanlardan kolay kolay ayrılamıyorum. Sen kendin bunun canlı bir kanıtısın zaten. Yani oraya tekrar gideceksin, öyle mi? Neden bir tek ben gideyim? Sen de yürüyebilirsin değil mi? Sakat falan değilsin yani. Ben gidebilirim ama sonra geri dönerim dedi Gora. Ama gördüğüm kadarıyla senin geriye dönmen imkansız. Çayın tadı nasıldı? Biraz acı. O zaman neden? Çünkü çayı reddetmek daha çok acı verecekti. Yani görgülü davranmak toplumu korumak için yeterli mi? Her zaman değil. Ama bak Gora, duygular toplumun gelenekleriyle çatıştığında... Sabırsızlanan Gora, Binoy'un sözünü bitirmesine izin vermedi. Duygular diye kükredi. Toplum senin gözünde değersiz olduğundan duyguların sürekli toplumla çatışma halinde. Topluma zarar veren acıların ne kadar derin olduğunu bir anlasan, duygularının seni bu kadar çok yönetmesine izin vermezdin. Pareş Babu'nun kızlarını azıcık olsa bile kırmak kalbini paramparça ediyor. Bütün toplumu böyle sudan bir bahaneyle incitmense benim kalbimi. Ama Gora diye itiraz etti Binoy. Eğer birinin bir bardak çay içmesi topluma vurulmuş bir darbe ise o zaman böylesi darbeler toplumun yararınadır. Eğer toplumu bu tür şeylerden korumaya çalışırsak onu büsbütün zayıflatmış, güçten düşürmüş oluruz. Bakın beyefendi dedi Gora, bu öne sürdüğünüz kanıtların hepsini daha önce duydum. Beni aptal yerine koymaya çalışmayın ama dediklerinizin hiçbiri şimdiki koşullar altında gerçekleşemez. Hasta bir çocuk ilaç almak istemediğinde ikisinin de aynı durumda olduğunu göstermek için annesi ilacın birazını önce kendisi içer. Bunun tedaviyle değil, sevgiyle ilgisi var. Eğer sevgi yoksa, annenin yaptıkları ne kadar mantıklı olursa olsun, anne ile çocuk arasındaki ilişki zedelenir ve istenilen sonuç elde edilmez. Benim derdim bir bardak çayla değil, ülkenle arandaki bağları koparmanla. Pareş Babu'nun kızlarını kırmak pahasına da olsa çayı içmemeliydin. Ülkemizin şu andaki durumunda herkesin tek bir vücutta toplanması en büyük görevimiz. Bunu başardıktan sonra çayı içip içmeyeceğimiz sorusuna çözüm bulabiliriz. Öyle görünüyor ki ikinci bir bardak çay içmem için çok zaman geçmesi gerekecek dedi Binoy. Hayır, bu kadar uzun sürmesine gerek yok diye yanıt verdi Gora. Bana bu kadar bağlanmamalısın. Artık benimle birlikte Hint toplumunda hoşlanmadığın ne varsa hepsinden kurtul gitsin. Yoksa Pareş Babu'nun kızlarını incitmiş olursun. O sırada Abinash odaya girdi. Abinash, Gora'nın bir öğrencisiydi. Gora'nın ağzından çıkan her sözü bayağılaştırır, bunları da bu şekilde yayımlardı. Gora'nın dediklerini anlamayanlar Abinash'ı anladıklarını düşünür, sözlerini överlerdi. Abinash Binoy'u kıskanıyordu. Ne zaman bir fırsatını bulsa, aptalca fikirler öne sürerek onunla boy ölçüşmeye kalkardı. Ama Binoy, Abinash'ın aptallıklarına katlanamaz, sözünü keserdi. Gora da tam burada söze karışır, tartışmada yerini alırdı. Abinash ise, Gora'nın öne sürdüğü fikirlerin kendi fikirleri olduğunu düşünüp kendisiyle övünürdü. Abinash'ın gelişiyle Gora ile bütün uzlaşma şansının ortadan kalktığını anlayan Binoy, yukarı, Anandamoyi'nin yanına çıktı. Anandamoyi, Ardiye'nin önünde oturmuş, yemek için sebzeleri doğruyordu. Bir süredir sesinizi duyuyorum, oldukça erkencisin bugün dedi Anandamoyi. Evden çıkmadan kahvaltı yaptın mı? Başka bir gün olsa Binoy hayır der, orada Anandamoyi'nin konukseverliğinin tadını çıkarırdı. Ama bugün, teşekkürler anne, gelmeden önce yemiştim dedi. Bugün Gora'yı daha fazla sinirlendirmek istemiyordu. Onun kendisini tam anlamıyla affetmediğini biliyordu. Gora'nın böyle kendisinden uzak durması Binoy'u çok üzüyordu. Binoy cebinden bir bıçak çıkarıp Anandamoyi'ye patatesleri soymasında yardım etmeye başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra tekrar aşağı indi. Gora ve Abinash birlikte dışarı çıkmışlardı. Binoy bir süre odada sessizce oturdu. Sonra gazeteyi alıp reklamlara baktı. Gazeteyi bir kenara bıraktı, derin derin iç çekip evden çıktı. Öğle yemeğinden sonra Gora'yı görmek için sabırsızlanmaya başlamıştı. Arkadaşına karşı hep alttan almıştı. Ama şimdi gururunu düşünmese bile arkadaşlıklarının şerefini düşünmeliydi. Paresh Babu ile yakınlaştığı için Gora'ya olan tek yönlü bağlılığının zarar gördüğünün bilincindeydi. Kendini Gora'nın alaylarına ve aşağılamalarına hazırlamıştı. Ama onun kendisinden böylesine uzaklaşacağını aklına bile getirmemişti. Evden biraz uzaklaşmıştı ki geri döndü. Dostluğunun yine hakaretlere uğrayacağını düşünmüş, Gora'nın evine gitmeye cesaret edememişti. 7. ayrımın sonu. Sayfa 81.